Merhaba. Merak ettikleriniz programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Sorularınıza elimizden geldiğince cevaplarınızı vermeye çalışacağız inşallah. Ailenle birlikte hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Merak ettikleriniz programına istediğiniz soruyu gönderebilirsiniz. Merak ettikleriniz @a9.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oraya gönderebilirsiniz.
Yine programımızda biliyorsunuz çok sayıda dikkat çekilen konulara yer vermeye çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de tabii ki sizlerin sorularınız doğrultusunda mehdiyet konusu. İzleyicilerimiz şu konuyu merak ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna göre bir mehdiye neden ihtiyaç var diye gelen bir soru vardı. Bu konuya cevap vermek istiyorum inşallah. Öncelikli olarak bildiğiniz gibi Kur'an'da mehdiyet konusundan bahsettiğimiz zaman ilk olarak gördüğümüz ayet Nur suresi 55. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Rabbimizin bildirdiği bu ayette Allah Müslümanların şirk koşmadıkları sürece güç ve iktidar sahibi olacaklarını bildiriyor yeryüzünde. Yani bu ne demektir? İslam ahlakı eğer Müslümanlar samimi olarak niyet ederlerse, Allah'a hem dua ederlerse hem de fiili dua olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirirlerse onları yeryüzüne güç ve iktidar sahibi kılacağını yani İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını vaat ediyor. Şimdi biz İslam ahlakının dünyaya hakim olması vaadine, dünya tarihine baktığımızda karşılaşmadığımızı görüyoruz. Yani bu tabii ki Zülkarneyn döneminde ve Hazreti Süleyman döneminde olduğunu bize Peygamberimiz söylüyor. Onun dışında da bir kere de iman edenler içerisinde Hazreti Mehdi döneminde olacağını söylüyor. Şimdi Mehdi'ye bakış açısı bazı insanların yanlış olduğu için tabii ki bunu değerlendirirken Mehdi'nin bir peygamber olabileceğini zannedebiliyorlar veya peygamberimizin görevini yeteri kadar yerine getirmedi de mi bir Mehdi'ye ihtiyaç var gibi yanlış anlamda sorular sorabiliyorlar. Halbuki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir peygamber değildir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberimizdir. Dünya üzerine gelmiş olan ve kendisine kitap verilmiş olan son peygamberdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberimizin soyundan gelecek olan ve Müslümanların manevi lideri olacak olan kutlu bir kişidir, bir şahıstır. O da ahir zamanda gelecektir. Biz bunları nereden biliyoruz? Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği ahir zamanla ilgili olan hadislerden biliyoruz. Bunlardan bir tanesi ne okumadan önce şu soruyla da karşılaştığımız için önce onunla ilgili ayeti okumak istiyorum. Bir insanın gaybı bildirmesi nasıl söz konusu olabilir? Peygamberimiz tabii ki bize gaybı bildirmiştir bu ahir zaman hadislerinde. Fakat derler ki insanlar soruyorlar ki sadece Allah gaybı bilebilir. Nasıl siz bir insanın gaybı bilebileceğini iddia ediyorsunuz diye. Halbuki Allah Cin suresinin 26. ve 27. ayetlerinde ve başka ayetlerde de yine şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. O gaybı bilendir. Kendi gaybını yani görülmez bilgi hazinesini kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri, peygamberleri içinde razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Bizim yine ölçümüz Allah'ın ayetleri olduğu için Rabbimiz bize gaybı sadece kendisinin bildiğini ancak kullarından da elçilerinden de seçtiklerini gayb hakkında bilgi verdiğini bize bildiriyor ve bu şekilde de Peygamberimiz döneminden yani 1400 sene öncesinden günümüze kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel alametleri dahi ondan önceki dönemin tarifi, onun içinde bulunduğu, yaşadığı dönemin tarifi, mücadelesi, yanındaki bütün talebeleriyle birlikte gösterecekleri ilmi mücadele ve daha sonra da Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte buluşması, yeniden yeryüzüne gelecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'la buluşması ve İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetine kadar çok sayıda hadisle bu detaylı olarak belirtilmiş. Şimdi bir kere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başarısının Peygamberimizin başarısı olduğunu bilmek gerekiyor. Yani Peygamberimizin yerine bir başarı değil, Peygamberimizin vaat ettiği ve kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimizin kumandanı olarak bu başarıyı elde ettiğini bilmek gerekiyor.
Peygamberimiz Mehdi ile müjdelenin diyor zaten.
Tabii ki çok önemli bir müjde olarak söylüyor. Nasıl Halid bin Velid Peygamberimiz döneminde o dönemde mücadele ettiyse, kumandanıysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi de kendi döneminde Peygamberimizin kumandanı olarak yani onun bize tebliğ ettiği dini, Kur'an'ı, İslam'ı yine insanlara tebliğ ederek bu işi gerçekleştirecek. O yüzden de işte birkaç o dönemden birkaç yıl farklı, 1400 yıl fark arasında bir fark yok. Yani Peygamberimizin kumandanıdır Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Peygamberimiz hadislerinde şöyle bildiriyor Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması, emri bil maruf, nehyel münker imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman, yani ahir zamanın işte o şiddet ortamında, benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Peygamberimizin en büyük sünneti nedir? Kur'an'dır. Yani Kur'an'da yaşanılan ve Peygamberimizin hayatının delili olan bütün işte o sünnetler, Kur'an ahlakının hayata geçirmesi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda gelmesiyle meydana gelecek. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar diyor Peygamberimiz. Ve yine son bir hadis daha okumak istiyorum bu konuda. Peygamberimiz Mehdi'nin gelmesini öyle bir müjdelemiştir ki ve Allah'ın sevgili kulu olduğunu o şekilde müjdelemiştir ki sahabeler kendi dönemlerinde çıkması için bile Peygamberimize sürekli sorular sormuşlardır bu konuda. Diyor ki Peygamberimiz Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allahu Teala o günü uzatarak benim soyumdan Mehdi'yi gönderecektir. Bakın bir gün bile kalsa diyor Peygamberimiz. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi o kadar hak ki, o kadar gerçek ki diyor Peygamberimiz. Kıyamete bir gün bile kalsa Allah o süreyi uzatır ve kesin olarak Mehdi'yi gönderir diye bildiriyor.
Zaten Kur'an'da bir dünya hakimiyetinin müjdelenmiş olması bizim bunu anlamamız için yeterlidir. Çünkü
Evet.
hiçbir zaman hiçbir hakimiyet şöyle diyeyim bir başsız olmamıştır.
Evet.
Zaten mantıksız yani bunun bu şekilde olması mantıksız. Hem de zaten teknik olarak böyle bir şeyin imkanı yok. Bir kumandanın başta bir imamın mutlaka onu yönlendirecek, o hakimiyeti yönlendirecek bir başın mutlaka olması gerekiyor. Tarihte her hakimiyet bölgesel olsun, dünya hakimiyeti olsun, her hakimiyet mutlaka bir başın varlığıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla senin biraz evvel okuduğun ayette, Nur 55. ayette de belirtilen o dünya hakimiyeti, yani ahir zamanda Müslümanlara vaat edilen o dünya hakimiyeti mutlaka bir imamın, başta bir imamın liderliğiyle olacaktır. O da İmam Mehdi olacaktır elbette inşallah.
Tabii Kur'an'da çünkü Kur'an'ın adetullahına göre zaten her toplumun bir lideri var ve aynı zamanda canlılara da baktığımızda kuşların da karıncaların da hatta şu anda günümüzde baktığımızda bütün Hristiyanların mesela papası var. Musevilerin aynı şekilde bütün toplulukların bir lideri var.
Mesela
Hatta
Birleşmiş Milletler bir
tabii,
araya geliyor, mutlaka bir baş
bir lideri olur.
seçiyorlar. Avrupa Birliği bir araya geliyor, onlar baş seçiyorlar dediğin gibi.
Evet, onun için de Müslümanların da ahir zamanda işte bu İslam ahlakının hakim olması için gayret gösterdikleri dönemde onların da manevi bir lideri olacaktır. Nasıl bir isim koymak isterse insanlar koyabilirler. Sadece manevi lider de diyebilirler. Ama biz peygamberimizin müjdelerine göre ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyoruz inşallah.
Şimdi ikinci bir soru aslında karşılaştığımız, sıkça karşılaştığımız bir soru. Diyorlar ki hep güzellikleri övüyorsunuz, Allah'ın güzellikleri yarattığını söylüyorsunuz ama dünyada çirkinlikler de var.
Evet.
Bunları nasıl açıklıyorsunuz? Veya bu sorunun bir başka müdahalini den bahsedeyim. Onda da şu hep söyleniyor ve bu genel olarak gerçekten bütün dindarlara, genel olarak ateist çevrelerden sorulardır. Neden dünyada zulümler var, hastalıklar var, felaketler var? Neden çocuklar ölüyor? Madem dünya güzelliklerle yaratılmış, madem Allah yaratmış diyorlar. Neden bunlar var?
Hatta o soruya bir genişletme daha yapayım Aylin'cim. Allah güzeli sever diyoruz. Allah güzeli yaratır ve güzeli sever diyoruz. O zaman çirkinlikleri Allah yaratmıyor mu diye de sorabiliyorlar. Evet.
Şimdi burada bir anlayış farklılığı var. Önce onun üzerinde durmak gerekiyor. Bu dünyayı eğer bir insan kalıcı, tek, yegane hayatı olarak görüyorsa o zaman onu algılama şekli farklı olur. O zaman bir bakar ki etrafta felaketler var, çocuklar da ölüyor. Bir yandan güzel refah içinde yaşayan insanlar var. Kendince bir takım ateistlerin hatasıdır bu. Bakış açılarında bir adaletsizlik olduğuna inanıyorlar. Halbuki bir Müslümanın bakış açısında, niye Müslümanın diyorum? Çünkü Kur'an'da belirtilmiş olanı uyar Müslüman. Ve Kur'an'da diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sanırım. Biz diyor, çok önemlidir burada imtihanın sırrını anlatmak için Allah çok önemli bir sır veriyor bakın. Biz hanginizin daha doğru davranışlarda, daha iyi davranışlarda bulunacağınızı deneyelim diye ölümü ve hayatı yarattık diyor. Şimdi sırrı bu ayet açıklıyor. Demek ki bu hayat yaratılmış, bunun yanında bir de ölüm yaratılmış ve bir deneme olarak yaratılmış. Yani bu hayat bir Müslümanın algılama şekline göre, Kur'an'dan anladığı şekle göre bu hayat sadece geçici bir deneme yeri. Dolayısıyla bu geçici deneme yeri sadece bizim imtihanımız için var. Yani biz yaratılıyoruz. Bu dünyada bize verilen bir ömür var. Genelde şu da sorulur ya, bir tanesi 15 yaşında ölüyor, bir tanesi 90 yaşında. Nasıl bir adalet sistemi? İşte o kişi 15 yaşına kadar yaptığı amellerle, ki artık çocuktur o zaten. Çocuklar hep zaten cennetin ehlidir. 90 yaşındaki insan da gerçekten o vakte kadar, o yaşadığı vakte kadar yaptıklarıyla sorumludur. Onlardan hesaba çekilir. Ve ahiret sonsuz onun hayatıdır. Ahirettir gerçek hayat. Şimdi gerçek hayat arayanların gerçek hayat anlayışlarındaki sorundan kaynaklanıyor bu soruyu sormaları. Dünya bir imtihan yeri olduğu için çirkinlikler yaratılıyor. Dünya bir imtihan yeri olduğu için hastalıklar var. Felaketler, facialar bu dünyanın bir imtihan yeri olmasından kaynaklanıyor. Bizi Allah deniyor. Bakalım nasıl tepki vereceğiz ona? Küçük çocuk ölüyor, o cennete gidiyor bakın. Zaten o hep hocamızın söylediği bir şeydir. Cennet için yaratılmış, yani baştan beri cennet için yaratılmış, cennetten gelmiş dünyaya. Ailesine gösterilmiş. 3-4 yaşında vefat ettikten sonra sadece tanıtılmış ailesine. O zaten yani cennette tabii sonsuz hayatına devam ediyor.
Hiçbir zorluğuyla karşılaşmamış. Yani onun için o kadar büyük bir nimet ki dünyanın bu imtihanıyla, zorluğuyla karşılaşmamış tabii olması.
Allah onu cennet için yaratmış. Şimdi fakat bunu gören ailesinin tepkisinin, o aile için o bir imtihan oluyor tabii. Çocukları ölmüş. Şimdi o ölen çocuk cennette gayet rahat bir hayatta. Fakat aile imtihana çekiliyor. Ne yapacak aile? Bunun Allah'tan gelen bir imtihan olduğunu biliyor. Allah'a sığınacak, sabredecek, bir güzellik olduğunu bileceğiz. Allah'a tevekkül edecek ve diyecek ki hepimiz ahirette, cennette yavrumuzla buluşalım ve sonsuz hayatı birlikte geçirelim. Şimdi bunu dedikten sonra o imtihandan kazançlı çıkar. O imtihan zorluk gibi gözükür dışarıdan bakanlara. Halbuki o aile için bir nimettir. Çünkü niye? Allah'a yakınlaşmaya bir vesiledir. Cennete hak etmeye bir vesiledir. Cennette Allah'ın onlara kat kat daha fazla nimet vermesi için bir vesiledir. Her yaratılan felaket, her olay bu şekilde yaratılır. Allah mutlaka onları bir imtihan için yaratır. Çirkinlikleri de imtihan için yaratır. Mesela biz dünya hayatında cehennemi andıran şeyler de görürüz etrafta. Niye? Allah cennetle cehennemi kıyasını yapabilmemiz için bu dünyada bazı numuneler yaratır. Güzelliği isteriz, demek ki cenneti istememiz gerekiyor. Çirkinlikten kaçarız, demek ki cehennemden kaçmamız gerekiyor. O kıyası bilmezsek cennetin değerini bilemeyiz. Hastalıkları bilmezsek cennette hastalıksız olmanın değerini bilemeyiz. İşte acizlikler var bu dünyada. Eğer onları bilmezsek cennette o acizlikler olmadığında ne kadar rahat yaşadığımızı değerini anlayamayız.
Ki Allah ayetlerinde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın örneğini vermiştir. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam cennette yaratılıyor eşiyle birlikte. Fakat oradaki cennetin sonsuz nimetlerini daha acıyı bilmediği için, bu imtihanın zorluklarının sıkıntılarını bilmediği için, dünyadaki acizlikleri bilmediği için tabii ki tam anlamıyla imtihanın gereği olarak onun da bir imtihanı olmuş oluyor aslında. Takdir edememiş oluyor, bir zelli oluyor ve daha sonradan yeryüzüne Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ve hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne geldikten sonra ağladığı rivayet edilir. Bu bütün şeylerle karşılaşınca, gerçekten zorluklarla karşılaşınca. Tabii ki bu Allah'tan bir nimet. Çünkü biz burada, dünya çok kısa süreli bir imtihan yeri. Biz bu imtihan ortamına geldiğimizde, senin de anlattığın gibi gerçekten hangimizin güzel davranışlarda bulunacağımızı denemek için Allah bizi yaratıyor ve getiriyor. Biz işte orada imtihanı olabilecek en güzel karşılığı verdiğimizde, olabilecek en güzel şekilde bu imtihanı, sınavı verdiğimizde, ahirette de olabilecek en güzel karşılıkla karşılaşabileceğimizi umuyoruz. Başta tabii ki Rabbimizin rızasını kazanabilmeyi umuyoruz biz. Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti Müslüman için her zaman ölçüdür. Ama bu işte nimetler de, mesela acizlik belki deniyor, belki zorluk, hastalık deniyor ama o hastalığın, o acizliğin bir nimet olduğunu bilmek, ahiretin kıymetini, cennetin kıymetini bilebilmek için, dünyadaki bu imtihanı verebilmek için ve bu imtihan ne kadar zorsa bizim ahiretimiz için bunun o kadar kıymetli olduğunu bilmek bakış açımızı tabii ki değiştiriyor ki bu imanın derinleşmesine vesile olan bir nimettir. Peygamberler bu zorlukları yaşamışlardır. Allah en sevdiği kullarına en zor imtihanları verir. Fakat çile insanı güzelleştirir. O yüzden de peygamberlerin hem ahlakı hem görünümleriyle çok güzel yaratılmış olan insanlardır, mübarek insanlardır. Biz de tabii ki bütün imtihanımızı verirken, bu imtihan içerisinde, bu zorluklarla karşılaşırken her zaman kendimizi, başta peygamberleri ve onların yanındaki inananları kendimize örnek alıyoruz tabii ki.
Cidem'cim, burada istersen şunu da ekleyelim. Bazı insanların bakış açısı var. O çirkin bir insan öyle niye öyle yaratılmış? Evet. İşte o sakat bir insan niye öyle yaratılmış? Onun o çirkinliğin veya o sakatlığın, ki yani Allah'ı sevip de çirkin olan bir insan mümkün değil, olamaz. Evet. O ayrı bir konu ama bu çirkinliğin ve o sakatlığın ne kadar büyük bir nimet olarak ona yaratıldığını bilmemekten kaynaklanan bir değerlendirme bu. Halbuki sakat olup da bu dünyadaki imtihanına sabreden ve Allah'a yönelen bir insanın oradaki ecri herhangi bir insandan çok çok daha fazla. Onun aldığı karşılık çok daha fazla. Onu bilse insanlar tabii gerçekten onun değerini daha iyi anlarlar. Fakat zannediyorlar ki bu dünyada haşa ona karşı bir adaletsizlik var. Mümkün değil. Allah sonsuz adalet sahibidir. Mutlaka her zorluk çekeni, mutlaka Allah'a yönelip döneli en güzeliyle, en güzelinde, yani tahminin tahayyülünün üzerinde bir güzellikle mükafatlandırır mutlaka.
Aslında insanlara tabii ki Rabbimiz bir seçme imkanı sunmuş olsaydı, ahireti gösterseydi ki ondan sonra dünya gerçekten yaşanması çok zor bir yer haline evet gelirdi. Fakat cennette veya ahirete giden bir insan için dünyada başına gelmiş zorluklarla birlikte ahirete giden bir insanın konumu gösterilse ama ikinci olarak da dünyada zevk-i sefa içinde, nimetler içerisinde hiçbir zorlukla karşılaşmamış, hiçbir rahatsızlık geçirmemiş ve hiçbir kayba uğramamış bir insanın ahiretteki konumu gösterilse dünya üzerinde evet bu alternatifi seçebilecek hiçbir insan olmaz. Ama tabii ki işte iman burada devreye giriyor. İman çünkü biz gayba iman ediyoruz, görmeden Rabbimize iman ediyoruz. Kesin bir bilgiyle iman ediyoruz. Kendi aramızdaki konuşmamız kadar ahiretin gerçek olduğunu bilerek iman ediyoruz ve imtihanı da o şekilde geçebiliyoruz. Yoksa aksine zaten bütün insanlar iman eder, İmtihan da orada olmaz ama Allah işte bu kıymetli imanı göstermek için bize dünyada imtihan parçası olarak bunu da yaratıyor.
Evet.
Bir sorumuz daha vardı Aylin'cim. Yine aslında imtihan konusuyla bağlantılı olarak şöyle söylemiş bir izleyicimiz. Hep iyi düşünüp iyi davranmak gerektiğini söylüyorsunuz diyor. Ama ben ne zaman böyle davransam başıma hep kötülük geliyor ve zarara uğruyorum. Bunu açıklar mısınız demiş şimdi kardeşimiz. İşte bu da aslında imtihanın bir gereğidir. Tabii ki insan her zaman başına bir kötülük gelmez. Yani güzel davrandığınızda siz mesela aranızda düşmanlık olan birisi diyor Rabbimiz, şeytana Allah'a sığınırım. Bir bakarsınız diyor dostunuz olmuş diyor. Siz ona iyiliği emrederseniz diyor, kötülükten men ederseniz diyor, Allah'ın bu ayetini yerine getirirseniz düşmanınız olan bile dostunuz olur diyor. Yani güzel söz, güzel tavır, sevgi üslubu her zaman karşı tarafı yumuşatacak bir etkiye sahiptir. Ama yine imtihandan bir gereği olarak olmayabilir. Veya siz mesela yolda hasta olan birine rastlarsınız. Onu hemen hastaneye götürürsünüz. Burada bir fedakarlık yaparsınız, bir iyilik yaparsınız. Ama belki orada emniyet tarafından sorgulanan bir insan konumuna gelebilirsiniz.
Hatta
ama
suçlu bulunur suçsuz yere.
Olabilir bir insan mesela suçlu bulunabilir evet dediğin gibi suçsuz yere. Ama bunlar bir insanın hiçbir zaman insani görevlerini yani Kur'an ahlakının ona gösterdiği görevlerini yerine getirmesini engellemez. Yine mesela sevgide tek taraflı fedakarlık vardır. İnsan sevdiğine her zaman fedakarlık yapar fakat sevdiği belki bunu gereği gibi takdir edemeyebilir. Veya dünya şartlarında o sevginin karşılığını istediği kadar yaşayamayabilir bir insan. Ama zaten bizim sevdiğimiz asıl sevgimiz Rabbimiz olduğu için ve sevgiyi de Allah rızası için Allah'a yönelterek gösteririz. İşte o sevginin karşılığında Rabbimizin bize ahirette kendi sevgisinden olan o nimetleriyle karşılık vermesini bekleriz. O yüzden de bir insan zaten yaşamı içerisinde her zaman Allah'ın rızasını gözeterek yaşar. Allah'ın rızasını gözetmek demek her zaman maddi karşılık almak demek değildir. Her zaman insanların takdirini görmek değildir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Rabbimiz razı olsa bütün dünya razı olmasa önemli değil. Evet. Rabbimiz razı olmasa bütün dünya razı olsa kıymetli değil. O yüzden biz biliyoruz ki bize Allah Kur'an'da gösterdiği şekilde biz yaşadığımızda Allah'ın bizden razı olacağını umuyorsak eğer bu bizim için yaşam şeklimiz olarak yeterli. Bunu hayatımızın bütün şartlarında düşünebiliriz. Yani doğduğumuzdan itibaren aklımız yerine geldiğinde, idrak gücümüz yerine geldiğinde, okuldayken, iş yerindeyken, ailelerimizin içerisinde, arkadaş gruplarımızın içerisinde, her nerede olursak olalım, hep Allah'ın rızasını gözeterek yaşarız. Ve onun içerisinde zahiren, yani dışarıdan bakıldığında zarara uğruyormuş gibi gözükebiliriz. Fakat önemli olan Allah'ın razı olacağını bilmektir orada. Mesela bir insan çok fedakardır, herkese yardım eder. Ama kendi bir takım kayıplara uğrayabilir bunun için. Ama bu onun için bir güzelliktir. O zaten Allah'ın rızasına uyuyor olmaktan kaynaklanan öyle bir haz alır ki bundan hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanamaz. Ama belki onun yardım ettiği insan ona dönüp bir teşekkür bile etmiyor olabilir. Hiç önemli değil. Zaten o teşekkür için yapmaz onu. O Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. Bu da bir insanın, Müslümanın hayatına zaten yön veren en güzel yaşam şeklidir.
Vicdanın verdiği rahatlık hiçbir zaman hiçbir maddi şeyle ölçülemez dünyadaki. Ben aslında buna bir şey daha eklemek istiyorum. Geçen haftalarda hocamıza bu soru sorulmuştu. Hocamız çok önemli bir gerçeği söyledi. Çok önemli bir şey anlattı. Dedi ki, ben hayatım boyunca vicdanıma uydum. Fakat hayatım boyunca olmadık şeylerle karşılaştım. Akıl hastanesine konuldum haksız yere. Hapishaneye konuldum haksız yere. Fakat Allah bana çok rahat bir hayat yaşattı demişti. Bu çok önemli bir şey. Bakın orada yaşadıklarını hocamız, canlı yayınları izleyenler mutlaka şahit olmuşlardır. Detay detay hocamız anlatır ve çok çok zor bir ortam. Özellikle akıl hastanesi. Suçsuz yere bir insanın oraya konulması çok olağanüstü bir şey. Hayat boyu kalabilir. Öyle bir ihtimal var.
İnsanların bir saat bile dayanamadıkları bir ortam. Hatta doktorların, hemşirelerin bile zorluk içinde kaldıkları, dayanamayıp işi bıraktıkları bir ortam. Evet. O şekilde düşünüyorum.
Öyle bir ortamda hocamız oraya girdiğinde şükrediyor. Allah'ın yarattığını bilerek oradaki imtihanın güzelliğinden, oradaki imtihanın üstünlüğünden dolayı zevk alıyor böyle bir şeyden. Tabii ki ortam olarak çok zor. Çok çok detayları gerçekten çok zor bir ortam. Fakat oradaki bakış açısı çok önemli. Vicdan rahatlığı, orada hak için, hak yolda orada olmanın verdiği bir huzur, bir güzellik. Fakat işte orada hocamız çok önemli bir şey anlatmıştı. Oradaki insanın yaşadığı ortamdaki bakış açısı, imani bakışla başka türlü bakmak farklı oluyor. İmani evet. bakışta işte onun imtihan olduğunu, Allah'tan özel olarak yaratıldığını bilerek hareket edersiniz. O
tabii belli ve ki, her saniyesinden zevk alırsınız.
O belli ki vicdana uymanın, yani doğru bir şey yapmanın sonucudur. Dünya böyledir. Hep imtihanlarla birlikte yaratılır. Güzel şeyler için hep emek vermek gerekir. Allah da hep zorluklarla insanları dener. Ama ikinci bir bakış açısında oraya haksızlıkla girdiğin insan düşündüğünde, oranın kötülüklerini şöyle bir gözünde canlandırıp onları sanki gerçekmiş, yani imtihan için yaratılmamış da gerçek hayatmış gibi algıladığında, işte o zaman fenalık geçirerek gerçekten oralar taşınırlar. İşte orada imani bakış açısı insanı çok büyük zevk de yaşatır bu dünyada. Zorluklar, felaket zorluklar olabilir ama o vicdan rahatlığının verdiği has hiçbir şeyle değişilmez, dünyadaki hiçbir şeyle değişilmez.
Müslüman için zorluklar nimettir, sabır nimettir Müslüman için. Bütün bu imtihanlar birer nimettir. Sevgili kulu olduğunu Allah'ın ummayı gerektiren gerçekten çok güzel hayatımızdaki bütün o yaşam içerisindeki engebelerdir belki, fakat bir nimettir Müslüman için söylediğimiz gibi. Bugünkü yayınımız da burada sona eriyor inşallah. Bize sorularınız için merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İnşallah tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.